Türk İdaret Tarihi Blok 29. Meşrutiyete miras kalan kurumsal ve siyasal birikimi açıklayabilecek bilgi ve beceriye ulaşabileceksiniz. İçindeki Yıldız Kanuni Esası Mabeyn Komisyon Baba Ali Başvekil Haşiye Teşkilatı Sansür Anahtar Kavramlar Amaçlarımız Türk İdaret Tarihi Balkan Milliyetçiliği Anayasal Monarşiye Geçiş. Kanuni Esası Tanzimat Şehzadesi İstibdat Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Saray Teşkilatı Baba Ali 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 6 Türk İdaret Tarihi 2. Abdülhamid 31 Ağustos 1876 tarihinde 34 Osmanlı Padişahı olarak tahta otururken Tanzimat'ın kendisine bıraktığı iki açmazla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bunlardan ilki 1808 tarihinden itibaren tüm Rumeli topraklarını tehdit eden Balkan Milliyetçiliği, diğeri devletin değil reform planlarını gerçekleştirmek, rutin işlerini dahi yapmaktan alıkoyan mali işas idi. 1875 moratoryumu Balkan Milliyetçiliği, aşağıda da açıklayacağımız üzere, önce anayasa daha sonra da parlamento gibi kurumları Osmanlı siyasal sistemine ekleyip geçici bir rejim değişikliğine yol açarken Westminster modeli, benzer şekilde taşrada otonom idarelerin kurulup Bosna Hersek, Doğu Bulgaristan ve Vilayet-i Selase gibi yeni ıslahat alanların vilayet-i sitte 6 vilayet gibi zorunlu kılmasıyla hem merkeze hem taşraya yeni ilkeler ve kurumlar getirecekti. Mali işas ayağı ise gerek Osmanlı mali itibarını yok etmesi gerek yabancı denetleme organlarını reji ve dünya umumiye gibi kurması bakımından ekonomik bağımsızlığı ortadan kaldıran gelişmelerdi. Tımar sisteminin tasfiyesinden sonra liberal dünyanın ilkelerini kavrayamayan Osmanlı mali bürokrasisi kendini dünya sistemine uyarlayacak üretim araçları reform planları geliştiremediğinden kendisini önce vergisini toplayamayan sonunda da borcunu ödeyemeyen bir ülke durumuna düşürerek bağımlılık ilişkilerine gömülmüştür. Mali kararlarını alamayan, taşrasına hükmedemeyen devlet içerisinde kendine has bir otoriter adab istibdat 1890'lardan itibaren etkisini artıracak ve mevcut bürokratik kültürün payandalarını ağır ağır ancak derinlemesine dönüşüme uğratacaktır. Balkan Milliyetçiliği İstanbul'daki kamuoyu coşkuyla yeni padişahlarının tahta oturma törenlerini izlerken, diğer yanda merakla ve daha çok öfkeyle devam etmekte olan Sırbistan-Karadağ bölgesindeki savaşları takip etmekteydi. Coğrafyadaki ayrılıkçı hareketler yüzyılın dönümünde şizlenmiş ve 3 çeyrek asır sonunda Osmanlı-Rumeli ordularını teyakkuza geçirecek seviyeye ulaşmıştı. Aslına bakılırsa Osmanlı fütuhatı Balkanlarda başarılı bir şekilde sürdürülmüş. Tüm Balkan aristokrasisi tımar sistemi içinde eritilerek başkaldırı unsurları yok edilmişti. Ancak millet sistemi çerçevesinde kültürlerini devam ettirmişler ve özellikle kilise ricalinin gayretleriyle cemaat ruhunu muhafaza edilebilmişlerdi. Fransız ihtilalinin kıvılcımları, Rusya'nın yayılmacı emelleriyle ilk defa Sırbistan'da alevlenmiş ve 1829'da Edirne Barışı iç işlerinde bağımsızlık kazanmışlardı. Yunan Yarımadası'ndaki gelişmeler benzer bir süreç 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı Westminster modeli. İçinde kral ve parlamentoyu barındıran, İngiltere'de doğduğu için bu adla adlandırılan siyasal sistem. Düğün idaresi 1881, reji 1883 yılında Osmanlı borçlarını tahsil etmek üzere kurulan emperyal idarelerdir. Sadece düğün umumiyenin personel sayısının maliye nezaretinden çok olduğunun belirtilmesi, teşkilatın büyüklüğüne dair bir fikir verir. İstibdat kelimesi Arapçada müstakil olma haline işaret etmesi ve devletin en önemli niteliğine, bağımsızlığını vurgulaması bakımından önceki devir padişahları içinde kullanılmaktaydı. Ancak Abdülhamid idaresinde müstakil kelimesi, baskıcı uygulamalarla keşlik anlamı kazandı ve kelime önceki anlamının dışına çıkarak, keş idare, baskı anlamı kazandı. İçerisinde ivme kazanmış ancak Kavalalı Hanedanı'nın Yunanistan'a el koyma ihtimaliyle bambaşka bir mecraya sürüklenmiştir. Öncelikle Napolyon'un tasfiyesinden beri arkasında durulan restorasyon ilkeleri çiğnenerek ulusalcı Yunan isyanı teşvik edilmiş, ardından da ilk bağımsızlığını kazanan devlet olması sağlanmıştır. 1829 Balkanlardaki rahatsızlıklar 1875'e kadar Girit'in özerkliği 1868 dışında aynı çizgide devam etmiş fakat 1875'te başlayan Bosna Hersek isyanı ile bölgede yeni bir döneme geçilmiştir. Bölgedeki mali, idari ve adli haklarından kısmen feragat ederek hazırladığı reform planının ilanı, Bulgar ayaklanmasıyla çakışmıştır. 1876 Bulgaristan'dan yükselen bağımsızlık şarkılarına 1829'da yarım kalan süreci tamamlamak isteyen Sırplar ve Karadağlılar da dahil oldu ve Baba Ali kendisini bir anda Balkanlar sathına yayılan geniş bir isyan dalgasının tam ortasında buldu. Osmanlı ordusu her ne kadar başarılı manevralarla isyanları kontrol altına almayı başarmışsa da İngiltere, Rusya ve Avusturya devletlerinden gelen yoğun reform baskıları karşısında Baba Ali, Gülhane, ıslahat, adalet fermanları akabinde son kozunu oynadı ve isyanların benzer nedenlerden kaynaklandığını açıklayarak çözümün anayasadan geçtiğini ilan etti. 23 Aralık 1876 Anayasal Monarşiye Geçiş Kanuni Esası Kanuni Esası'yı, Balkanlarda yaşanan sorunlar ve bunun üzerinden Avrupa devletlerinin Baba Ali'yi sıkıştırmasına verilen bir cevap olarak görmek, sürecin sadece bir yüzünü oluşturmaktadır. Diğer yüzünde Tanzimat reformlarıyla Osmanlı aydınları arasında anayasa şükrünün 1860'lardan itibaren popülerlik kazanması yatmaktadır. Genç Osmanlılar olarak adlandırılan, içerisinde Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi bürokratları aydınları barındıran grup, yaptıkları yayınlarla hem mevcut rejimi eleştiriyor hem de anayasanın erdemlerinden bahsediyorlardı. Kendinden önce ve sonraki muhalif akımlarda olduğu gibi padişahı hedef tahtasına koymaktansa onu yönlendiren üst düzey bürokrasiyi eleştiriyor ve bu kişilerden sultanı korumanın tek yolunun halk iradesinin somutlaşacağı parlamentonun açılışı olduğu propagandasını yapıyorlardı. Anayasa akımının devlet organlarındaki sembol ismi Mithat Paşa'ydı. Taşra idaresinde sergilediği üstün başarıyla temsilin gücünü kanıtlamış, aynı bakış açısıyla hazırlanacak anayasayla parçalanmanın önünün alınacağı ve imparatorluğa barış getirileceğine inanıyordu. Bu düşünceyle anayasa hazırlık çalışmalarına başkanlık eden Mithat Paşa, hazırladığı metni yürürlüğe koyan sadrazam olarak da adını demokrasi tarihine yazdıracaktı. 130 Türk İdare Tarihi Resim 6.1877 Osmanlı Parlamento Binası Eski Darülfünun anayasanın ilanına yol açacak olan iç ve dış faktörleri sıralayınız. Kanun-i Esasinin yapı taşları anayasanın ilk maddesinde devletin yapısı tanımlanmış ve içerdiği vilayetler, bölgeler, memalik ve kıtat ve ayrıcalıklı beldelerle eyalat-i mümtaze hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez bir bütün olduğu belirtilmişti. 3, 4, 5 ve 6. maddelerle devletin şekli açıklanmıştır. Buna göre Osmanlı padişahı tüm Müslümanların halifesidir ve Osmanoğulları ailesinden gelmektedir. Maddelerde yapılan hilafet vurgusuyla idarenin teokratik vasfına göndermede bulunulmuştur. Veraset sistemi ise ailenin en büyük üyesinin tahta geçmesi esasına dayandırılmıştır. Ayrıca getirdiği hak ve özgürlükler, açtığı parlamento ile siyasal rejim değişime uğramış ve parlamenter monarşiye geçilmiştir. Egemenliğin üç organından ilki yani yürütme padişaha bırakılmıştır. Üstelik yaptığı işlerden sorumlu tutulmadığı gibi kişiliğinin kutsallığı ayrıca belirtilmişti. Hem mülkleri hem sağlığı genel güvence altına alınan padişah, devletin temel organlarının da nazımıdır. Yani, Meclis-i Vükelanı seçilmesi ve azle, Meclis-i Mebusanı, Nefeshi, Sadrazam, Şeyhülislam, Meclis-i Ayan, Şurayı Devlet, Danıştay, Divanlı Muhasebat, Sayıştay ve Divanlı Ali Yüce Divan üyelerinin seçimi sultana terk edilmiştir. Yasama organı, Meclis-i Umumi adı verilen ve Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan'dan oluşan parlamentoydu. M.D. 42 Heyet-i Ayan'ın üyeleri doğrudan padişah tarafından tayin olunurken üye sayısı Mebusan'ın bir yumuşak G3'ü olarak oranlanmıştı. M.D. 60. Mebusan üyeleri ayanın tersine dönemlik seçiliyordu ve her 50 bin Osmanlı vatandaşına bir mebus düşecek şekilde saptanmıştı. M.D. 65. Mebus seçimlerinin 4 yılda bir yapılması, Türkçe bilmeleri, 30 yaşını tamamlamaları anayasal hükümlerdi. Yasama açısından bakıldığında da sultan merkezli yapının korunduğu görülmektedir. Taşra meclislerindeki seçim ilkelerine benzeyen genel seçim koşulları yüzünden halkın iradesi meclise yansıtılamazken, Mebusan meclisinin karşısına üyeleri padişah tarafından tayin edilen ayan meclisi konulmuştur. 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 131, yumuşak G yumuşak G 1 resim 6.2 Meclis-i Mebusan İçtima Salonu Mebusan Meclisi'nin yasa teklişleri öncelikle ayan, sonrasında sultanın onayına sunulacağından zaten temelleri sorumlu olan halk iradesinin önü iyice kapatılmıştır. Ayrıca Meclis-i Vükela Mebusan'a değil sultana karşı sorumlu tutulmuştur. Mebusan, nazırlar hakkında yen sonu verebilir ama daha ötesi için bir baskıda bulunamazdı. Aynı şekilde kanun, teklif ve değiştirme önerileri için de sultan onayı getirilmişti. Mebusan ile Vükele arasında yaşanacak çekişmelerde ise son söz padişaha bırakılmış ve onun rızasına göre iki taraftan birisinin yeniden seçilmesi ilkesi getirilmişti. İlk iki organla kıyaslandığında yargı sahasındaki gelişmelerin daha olumlu olduğu görülmektedir. Hakimlerin az bulunamazlığı, mahkemelerin baskılardan azade kılınması, hakim atamalarının kanuna bağlanması çağdaş hukukun da üzerinde önemli durduğu ilkelerdendir. Kanun-i Esasi, yasama, yürütme ve yargı açısından ele alındığında devletin yapısını nasıl belirlemiştir? Kanun-i Esasi her ne kadar 1924 yılına kadar uygulamada kalan bir kanun olarak belirtilirse de 2. Abdülhamid dönemindeki ömrü son derece kısa olmuştur. 1877 Ocak ayında genel seçimlere gidilmiş ve 80 Müslüman, 50 gayrimüslimden oluşan parlamento kapılarını 19 Mart 1877'de açmıştır. İlk dönemin çalışma süresi son derece kısa olmuş ve 3,5 ay sonra 28 Haziran 1877'de tatil edilmiştir. İkinci defa parlamento toplanmadan önce yeniden seçime gidilmiş ve yeni mebuslarla meclis çalışmalarına 13 Aralık 1877'de başlamış ancak Rusya ile devam eden savaş neden gösterilerek padişah tarafından 14 Şubat 1878'de 30 yıllık bir tatile çıkarılmıştır. Görünüşte kanun-i esasi yürürlükteydi ancak reformcu grubun bu zaman zarfında tasfiye edilmesi ve Rusya karşısında uğranılan ağır yenilgi, parlamentoyu Osmanlı insanının gündeminden kısa sürede çıkaracaktır. Önceki Sultan Abdülaziz'in Tanzimat bürokratlarının sultasını kırmak için yaptığı girişimler aslında bürokrasi içerisinde saray yanlısı kesimin güçsüz olmadığını göstermişti. Gerçekleştirilen darbe bir anlamda sarayı kontrol altında tutmakta zorlanan bürokratların içine düştükleri ihtiras ve gayrimeşruluğu da göstermesi bakımından düşündürücüdür. Reformcu Rical'in desteklediği Şehzade Murad'ın taht için uygun olmadığı anlaşılınca çaresizce Abdülhamid tahta çıkarılmıştı. Genç sultanın kısa sürede yönetime ağırlığını koymasıyla 1839'dan beri Cağaloğlu'na kaymış dengeler bu sefer yeni bir mekanda yıldızda sil baştan kurgulanacaktı. 132 Türk İdare Tarihi Resim 6.3 Resim 3 Meclis-i Ayan İçtima Salonu Yumuşak G Yumuşak G 2 Tanzimat Şehzadesi İstibdat Padişahı 2. Abdülhamid Sultan Hamid, köklü batılılaşma hareketlerinin demir aldığı Gülhane hattından 3 yıl sonra 22 Eylül 1842'de Çırağan Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'in 8. çocuğu, 2. oğlu olarak dünyaya geldi. Muzaffer savaşların Müslüman korsanlarla beraber 1700'lerin sonlarından itibaren hatıralara dönüşmesi, haremin kaynaklarını da etkilemiş ve Kafkasyalılar giderek çoğunluğu elde etmiştir. Abdülhamid'in annesinin Çerkestir İmjgan hanımefendi olması, söz konusu değişimin tipik bir yansımasıydı. Babasının uzak tavırlarına annesinin erken kaybının eklenmesi, şehzadenin ruhsal durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Saraydaki diğer akranları gibi 5 yaşına basar basmaz Topkapı Sarayı'ndaki şehzade mektebine gönderilir. Burada Arapça, Farsça, Fransızca derslerinin yanı sıra Bakan Mis Lütf Efendi'den tarih dersleri alır. Sosyal bilimlerden ziyade matematiğe merakı vardır. İleride pek çok kişinin dikkatini çekecek olan yazısının kötülüğü ve yatırım işlerine olan merakının temelleri bu dönemde atılır. Tanzimat politikalarını şekillendirecek diplomatların saray ziyaretleri, Kırım Savaşı, ilk dış borç, Reşit, Fuat ve Ali Paşaların idaresi, ıslahat fermanı, ceza, arazi ve vilayet kanunları hep gençliğine damgasını vuran aynı zamanda imparatorluğu derinden etkileyen isimli gelişmelerdi. Adab-ı muaşere dersleri, at binme, atış talimi, yüzme, resim, piyano, bahçıvanlık ve ahşap işçiliği müstakbel sultanların günlerine dolduran uğraşılardı. Sadece söz konusu rutini değil, asırların alışılmışlığını ortadan kaldıran olayları ne ilk 1863, diğeri 1867'de yaşanır ve Şehzade Hamid Devir Padişahı Abdülaziz'in maiyetinde önce Mısır'a daha sonra da Avrupa'ya seyahate gider. Avrupa seyahati vesilesiyle Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya saraylarına girer. Çağın büyük şehirlerini dolaşır, ünlüleriyle tanışır. Gezinin kendisinde bıraktığı estetik izler, hem kendi müzik zevkinde, klasik müzik, opera tutkusu gibi hem de Yıldız Sarayı mimarisinde açıkça görülecektir. Bundan daha önemlisi Doğu ve Batı Medeni 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 133 resim 6.4 ilk Meclis-i Mebusan'dan bir kare vakanlis. Devrin olaylarını kayıt altına almak amacıyla Divan-ı Hümayun'a bağlı bir kalem olarak 17. yüzyılda kurulmuş ancak resmi atama Mustafa Naima Efendi'nin bu makama 1699 yılında getirilmesiyle gerçekleşmiştir. Resim 6.5 Sultan 2. Abdülhamid yetleri arasındaki uçurum, şehzadeyi dehşete düşürmüş, imparatorluğun en az 100 yıl geride kaldığını şaşkınlıkla itiraf etmişti. Şehzadeyi etkileyen bir diğer hadise Prusya'nın askeri gücü olmuştur. Türk İdare Tarihi 29 No'lu bloğun sonu.